Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Mübarek Ramazan ayını, Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Bu ayda malumunuz olduğu üzere insanımız daha çok zekatlarını bu ayda vermekte. Bu programımızı zekata hasretmek arzu ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sorularımızı inşallah cevaplandıracak. Değerli hocam, hicri mi yoksa bulunup faaliyet gösterilen ülkedeki muhasebe takvimine göre mi zekat hesaplanmalıdır? Örneğin %2,57 dikkate alınırsa sağlama alınmış olur mu? Yani miladi takvime göre böyle bir nisap verilmiş olursa.
Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle Cenab-ı Allah tuttuğumuz bütün oruçlarımızı kabul buyursun.
Amin.
Hakikaten Ramazan mevsimi, kazanç mevsimi, her şeyin fazlasıyla kat be kat bu mevsimde mükafatlandırıldığı ve de bu Ramazan mevsimini yaşayıp da bu mevsimi geçirip de cenneti kazanamamanın bir mümin için neredeyse imkansız olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olan kimse bu mevsimi çok iyi değerlendirmeli. Gündüzünü, gecesini hakikaten ibadet dolu bir zeminde yaşamalı. Bu yüzden olsa gerektir ki memleketimizde Müslümanlar zekatlarını da bu aya denk getirirler. Bu ayda zekatlarını yoğun olarak dağıtırlar. Çünkü bu ayda hakikaten mutfak tüketiminin de göreceli olarak arttığını görmekteyiz. Gıda sektöründe hizmet veren müesseseler bu ayda adeta bayramlarını yapmaktalar. Binaenaleyh bu ay yemenin, yedirmenin, infakın, zekatın bolca yapıldığı bir aydır. Cenab-ı Allah bütün amellerimizi riyadan muhafaza eylesin. Amin. Kendi rızası için yapılmış, kendisine has kılınmış amellerden, ibadetlerden eylesin. Öncelikle müsaadeniz olursa Basri Hocam, zekat bir ibadettir. Cenab-ı Allah yeryüzüne biz insanları ve cinleri kendisine ibadet etmek üzere yaratmış ve göndermiştir. Binaenaleyh bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluktur. Zekat da Allah'a kulluk yaptığımız farzlardan bir tanesidir. Zekatı ibadet olarak gördüğümüzde zekat ile olan ilişkimizin değiştiğinin de farkında olacağız.
Zekat... Değerli hocam, bazıları bunu hani vergi tırnak içinde söylüyorlar. Hani vergi dediğimizde biraz bunu denemez değil mi?
Vergi dediğimizde biraz zoraki verilen, biraz ruhsuz olarak verilen, biraz haklı mı, haksız mı türünden eleştirilerin yoğun olarak yapıldığı bir atmosferde verilen bir mecburi ödeme olarak görmekte insanlar. İbadet denilince ibadeti ibadet kılan, ibadeti adetten, gelenekten, görenekten, alışkanlıklardan ayıran husus, ibadetin niyet ile yapılmasıdır. Binaenaleyh bizim dinimizde üç türlü ibadet vardır. Birinci tür ibadet, beden ile yaptığımız, vücudumuz ile yaptığımız ibadetlerdir. Kıldığımız namazlar böyledir. İşte bugünlerde tuttuğumuz Ramazan orucumuz ve bütün oruçlarımız bedenen yapılan ibadettir. Demek ki üç türlü ibadet söz konusu. Birincisi bedeni ibadetler, beden ile, vücut ile yapılan ibadetlerdir. İkincisi mali ibadetler, zekat dediğimiz, sadaka dediğimiz ibadetlerimizde mal ile yapılan, para ile, mal ile yapılan ibadetlerdir. Bunlara da mali ibadet diyoruz. Üçüncü bir tür ibadetlerimiz de var ki, Bunlar hem beden hem de mal birlikte eda edilen, yerine getirilen ibadetlerdir. Hac işte böyle bir ibadettir. Bu ibadetleri birbirinden ayıran farık özellikler, ayrıcı unsurlar, bedeni ibadetler, niyabet, vekalet kabul etmeyen bizzat mükellefin, her Müslümanın kendisinin yerine getirmesi gereken ibadetlerdir. Mesela ben namazımı kılamıyorum, oğlum Ahmet, sen babanın namazını da kıl, hazır kılıyorsun, babanınkini de kıl, olmaz. Her bireyin, her mükellefin kendisinin yerine getirmesi gereken ibadetlerdir, bedeni ibadetler. Binaenaleyh namaz ve oruç vekalet kabul etmeyen, yerine bir başkasına kardeşim sen benim orucumu da tut, benim namazımı da kıl diyemeyeceğimiz ibadetlerdir. Mali ibadetler ise vekalet ve niyabet kabul eden ibadetlerdir. Söz gelimi ben zekat mükellefi olan hanımımın zekatını ödeyebilirim. Hanım, ben senin zekatını ödeyeceğim, müsaaden olur mu diye sorarım. Hay hay der, öde derse onun zekatını ödeyebilirim. Burada onun malından bir şey eksilmemiş ama zekat mükellefiyeti onun adına benim ödememle düşmüştür. Aynı şekilde Basri hocam müsaadeniz olursa sizin zekatınızı bu sene ben ödeyeyim demişim. Sizin işte 2000 lira, 5000 lira, 10 bin lira neyse zekat borcunuzu sizin adınıza kendi malımdan ben ödemiş olursam yine sizin zekat mükellefiyetiniz o sene için ödenmiş, düşmüş olur. Binaenaleyh mali ibadetler bu tür vekaleti, niyabeti kabul eden ibadetlerdir. Efendim, üçüncü tür ibadetimiz olan hem mali hem bedeni ibadetlerde ise eğer bir mükellefe güçlük söz konusu ise, imkansızlık söz konusu ise, böyle bir durumda bir başkasına vekalet vermesi caiz olmaktadır. Söz gelimi, zengin bir Müslüman yaşlılıktan dolayı devenin üzerinde dik duramayacak kadar takatsiz kalmış ise, kendi yerine bir başkasını hacca vekil olarak, bedel olarak gönderebilir. Veya ağır bir hasta veya ama topal, hac ibadetini rahatlıkla yerine getirme imkanı yok, bir başkasına vekalet vermek suretiyle bu ibadeti ona gördürebilir. Binaenaleyh buradan hareketle tekrar zekat ibadetine dönecek olursak,
evet,
zekat mal ile yapıyoruz diye farklı bir ibadet değildir. Sadece bu tasnif üzerinden bir ayrım söz konusudur. Ama ibadet olma özellikleri açısından namaz ile aynıdır. Nasıl namaz Rabbimizin emrettiği bir ibadet ise, zekat da Rabbimizin emrettiği bir ibadettir ve ibadet şuuru içerisinde yerine getirilmelidir. Çok önemli bir noktadır. Binaenaleyh zekatı öflenerek, pöflenerek, efendim, darlanarak, sıkışarak ödemek, ibadet olma çerçevesinin dışına çıkmak demek olur ki, Allah muhafaza etsin, adeta ibadet manasının dışına taşınmış bir külfet, bir zahmet, bir dert olarak telakki edilmiş olur ki mesuliyeti, sorumluluğu doğurur. Bu yüzden zaten Kur'an-ı Kerim'de de hep beraber anılmış olan namaz ile zekatı aynı kategoriden ibadet mahiyetinde bir eylem olarak görmek ve buna göre davranmak gerekir. Başta da ifade etmeye çalıştık. İbadet denilince ibadette asıl olan taabbudiliktir. Yani kulluğun sergilenmesidir. Baş üstüne pekala efendim denilmesidir. İbadet aklın yürütüldüğü, araya mantıki talillerin girdiği mahiyette bir husus değildir. Adı üstünde ibadet efendinin, Rabbin emrettiği şekilde sorgusuz, sualsiz istenileni yapmak demektir. Zaman zaman zekat ile ilgili taliller, mantıki önermeler vesaireler yürütülmeye çalışılmakta. Bu da zekatın ibadet manasını bilmemekten kaynaklanmaktadır. Zekat bir ibadettir. Aynen namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bir ibadettir. Ve ibadette asıl olan teslimiyettir. Kayıtsız, şartsız teslimiyettir. Binaenaleyh bunu böyle bildikten sonra ibadetin en temel unsuru, ibadetin en asli unsuru niyettir. Bir olayı alışkanlık ile ibadet arasında belirleyici olarak tanımlayan niyet unsurudur. Sıradan yapa geldiğiniz bir işiniz var. Efendim işte terapi fasting dedikleri oruçla terapi veya açlıkla terapi şeklinde tedavi türleri var. Böyle bir tedavi türüne tabi oldunuz. Sabahtan akşama kadar veya 3 gün peş peşe hiçbir şey yemediniz, içmediniz. Oruç tutmuş olur musunuz? Olmazsınız. Olmaz. Oruç tutabilmek için oruca niyet etmeniz lazım.
Evet.
Efendim çok hayır hasanat yapıyorsunuz. Gelen kimseyi geri çevirmiyorsunuz. Her gelene yardım ediyorsunuz. Siz zekat vermiş olur musunuz? Olmazsınız. Zekat vermiş olabilmeniz için bir defa zekat vermeye niyet etmiş olmanız gerekir. Zekat vermeye niyet edebilmeniz için de öncelikle zekat hesabını çok iyi yapmanız gerekir. Nasıl çarşıda, pazarda esnaf olabilmek için kerat cetvelini bilmek, efendim, dört işlemden haberdar olmak lazım gelirse, bir Müslümanın da zekat hesaplarını iyi bilmesi, zekatını iyi hesap edebilir durumda olması gerekir. Eğer böyle bir kudreti yoksa, behemhal zekat hesaplarını yapmak için bir bilir kişiye danışma mecburiyeti vardır. Zira belki fazlasıyla bir takım ödemeleri, harcamaları yapmış oluruz da bir takım teknik meseleleri göz ardı ettiğimiz için maalesef bunları kaçırmış olabiliriz. Geçen bir ağabeyimizle beraber oturup konuşurken bu meseleleri dedi ki filan hoca dedi şöyle diyor, siz şöyle diyorsunuz filan. Biz dedi hangisini yapacağız dedi. Ben de kendisine şunu söyledim. Hangi hoca sana daha fazla zekat çıkartıyor ise sen o hocanın dediğini yap. Niye? Çünkü bir kuruş zekat olarak verilen meblağ milyonlarca lira kendiliğimizden nafile olarak verdiğimiz paradan üstündür. Niçin? Çünkü birini Allah emretti diye Allah'ın emrini tutmak, yerine getirmek, onu memnun etmek için veriyoruz. Öbürünü kendimiz istediğimiz için daha fazla sevap kazanalım diye kendi kendimize icat ettiğimiz bir mecburiyetten veriyoruz. Binaenaleyh Allah'ın emri olan bir kuruşu vermek, milyonlarca lira kendiliğimizden verdiğimiz paradan evladır. Efendim o zaman hep zekat verelim, hiç hayır hasenat yapmayalım. Bu da yanlış bir anlayış olur. Çünkü Cenab-ı Allah sadece bize zekatı emretmiyor. Bize Müslümanların ihtiyaçlarını görmeyi de emrediyor. Şu kadar var ki, biri farz-ı ayn olarak üzerimize terettüp ediyor, diğeri farz-ı kifaye olarak terettüp ediyor. Binaenaleyh, eğer bir yerde bir ihtiyaç var, o ihtiyacı bir Müslüman karşılamışsa, bizim üzerimizden o ihtiyaca yönelik olan sorumluluk düşmektedir. Ama zekata gelince, zekat ferdi olduğu için, bireysel olduğu için, ihtiyaç görülse de görülmese de muhtaç birilerini bulup bizim o zekatı oraya harcamamız gerekir. Ama bir yerde bir Kur'an kursuna ihtiyaç vardı. Bizden önce bir başka Müslüman geldi, o Kur'an kursunu yaptı, sevapları aldı, götürdü. Böylelikle bizim üzerimizdeki farziyet de kalkmış oldu. Efendim bir yerde bir Müslüman esir düşmüş. Onun esaretten kurtulması için özgürlük akçesinin ödenmesi lazım. Esaret bedelinin ödenmesi lazım. Kim ödeyecek bunu? Hali vakti yerinde olanlar ödeyecekler. Öyle parayı ben kazandım, para benimdir, parayı kasada saklamak için kazanmaya müsaade etmiyor Cenab-ı Allah. Evet, senin elinde emanet ama Allah'ın emrettiği herhangi bir durum söz konusu olduğunda o emaneti gönül rızasıyla harcayabilmek lazım. Binaenaleyh böyle bir durumda o Müslümanın özgürlüğe kavuşturulması için gereken bedeli hali vakti yerinde olanlar verecekler. Vermezlerse sorumlu olurlar. Biri verirse diğerleri üzerinden sorumluluk düşer. Mahallede bir kişi aç, o açı doyurmak diğer herkesin üzerine farz. Ama adamın zaten kendisi de açsa, çoluk çocuğunu açlığını giderebilecek bir kuru çörek, ekmek bulabilmiş ise, o zaman onu kendisi harcamak durumundadır. Mahallenin açının doyurulması meselesi hali vakti yerinde olan diğer zenginlerin üzerine düşmektedir. Dolayısıyla zengin olan Müslüman, zenginlikte maharetini gösterdiği gibi, servet biriktirmede maharet sahibi olduğu gibi, o serveti ihtiyaç olan yerlere harcamada da maharet sahibi olmalıdır. Bu yüzden herhangi bir ihtiyaç kalemi gördüğünde oraya yaptığı harcama farz-ı kifaye babından olacağından, aynen zekat gibi oraya yaptığı harcamadan da sevap alacak demektir. Şimdi bu zekat ile ilgili kısa bilgiyi verdikten sonra sizin sualinize geçelim.
Evet.
Diyorsunuz ki zekat kameri takvime göre, hicri takvime göre mi ödenmelidir? Yoksa miladi takvime göre mi ödenmelidir? Efendim, Cenab-ı Allah yeryüzünü yarattığından beri ayları 12 ay olarak tespit ettiğini ayet-i kerimede buyuruyor. Bu 12 aydan 4 tanesi hürmet gösterilmesi gereken haram aylar olarak belirlenmiş ayet-i kerimenin ifadesiyle. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Cenab-ı Allah hicri takvim esasını bizlere uygun görmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları, sünneti de bu yönde olmuş. Binaenaleyh biz yıllık ibadetlerimizi, aylık ibadetlerimizi, hesaplarımızı hicri takvim üzerinden görürüz. Ama namaz gibi günlük ibadetlerimizi güneş üzerinden hesaplarız. Mesela bugün Ramazan ayının oruçlarını tutuyoruz. Değil mi?
Evet.
İmsak nedir diye zaman zaman tartışmalar yapılıyor. İşte ne zaman iftar yapılacak? Bunlar tartışılıyor. İşte bunların hepsi güneşle ilgilidir. Yani biz Ramazan ayının başlangıcını tespit ederken aya, hilale bakıyoruz. Hilal doğmuş mu, doğmamış mı? Ona göre ayın girip girmediğini tespit ediyoruz. Eğer hilal doğmuş ise ay girmiş demektir. Ayla ilgili meselede kamera, evet, aya bakıyoruz. Ayın girip girmemesi meselesi. Ama günün ağırmaya başlayıp başlamaması meselesini ise güneşe göre tespit ediyoruz. Binaenaleyh sabahın erken saatlerinde güneşin sökün etmeye başladığı, fecrin doğduğu vakit imsak vaktidir. Nedir bu? Güneşin ışınlarının dünyada görünmesidir. Bu da ufukta bir beyazlığın belirmesiyle başlar. Ufukta iki beyazlık belirir. Doğu tarafından, yani güneşin doğduğu taraftan iki beyazlık belirir. Biri belirir, peşinden kaybolur. Buna fecri kazip, yalancı fecir deriz. Peşinden bir 20-25 dakika kadar sonra bir beyazlık daha ufuk noktasında enine bir şekilde belirir. Birinci fecri kazip ise boyuna olarak beliren bir beyazlıktır. Binaenaleyh bu enine olarak beliren beyazlık gittikçe artarak nihayetinde güneş tamamen doğmuş olur. İşte o ilk beyazlıkla beraber artık oruç vakti başlamış demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bunu mecaz yoluyla, istiare yoluyla, gecenin beyaz ipliği siyah ipliği arasından seçilinceye kadar yiyiniz içiniz diye ifade eder. Buradaki beyaz iplik fecir vaktinde görülen o güneşin beyazlığının gecenin karanlığı içerisinden ortaya çıkması meselesidir. Biz bunu bugün şehirlerimizde ölçmeye tartmaya kalkarsak, tabii yoğun bir ışık kirliliği olduğu için gökyüzü semalarında bunu tespitimizde zorlanırız. Ama eğer okyanusa açılacak olursak, efendim ışık kirliliğinin olmadığı noktalara gidecek olursak, iyi bir gözlemle bunu rahat bir şekilde görebilme imkanımız var. Yine aynı şekilde güneşin kursu dediğimiz, güneşin yuvarlağı kaybolduğunda akşam vakti girmiş demektir. Batı tarafına baktığınızda güneşin artık tamamen kaybolduğunu gördüğümüzde akşam vakti girmiş, iftar saati olmuş demektir. İşte nasıl günün detaylarını güneş ile tespit ediyorsak, yıllık ibadetlerimizi de ay ile tespit ediyoruz. Binaenaleyh zekat kameri takvime göre hesaplanan ve ödenen bir ibadettir. Bunu ben şöyle ifade ediyorum, zaman zaman daha iyi anlaşılsın diye. Bir insanın doğum günü ne ise zekat mükellefi olduğu gün de odur. Hatta doğum gününden daha önemlidir. Çünkü doğum gününü unutursan bunun bir vebali yok. Ama zekat mükellefi olduğun günü unutursan orada ciddi sıkıntılar meydana gelebilir. Söz gelimi, nasıl doğum gününüz sizin, efendim işte 5 Ramazan, 4 Ramazan'da 40 yaşındasınız. 5 Ramazan'da 41 yaşına basmış oldunuz. Bir gün deyip geçmeyin. Bir günle ne oldu? Bir yaş arttı. Aynı şekilde zekat mükellefi olduğumuz gün de bizim için hayati bir gündür. O günden bir gün önce mal varlığımıza giren malların ertesi gün sabah itibarıyla zekatını hesaplayıp ödememiz gerekir. Aynı şekilde o günden bir gün önce mal varlığımızdan çıkan eşyanın, zekata tabi malların zekat yükümlülüğü düşmüş demektir. Binaenaleyh bu sabit günün öncesi ve sonrası bizim zekat mükellefiyetimiz açısından değişkenlik gösterdiği için bu sabit gün önemlidir. Bu sabit gün hicri bir gün olmak durumundadır. Eğer biz bunu 31 Ağustos'a, efendim vergi hesabının yapıldığı 31 Mart'a talik etmiş, sabitlemiş olur isek, o zaman bizim hesabımıza hesabını yapamayacağımız bir takım şeylerin girip çıkması mümkün hale gelir ki bunun vebali ağır olmuş olur. Söz gelimi, diyelim ki biz Ramazan'ın 15'inden 15'ine zekat hesabını yapan bir Müslümanız. Ramazan'ın 14'ünde yüklü miktarda bir para elimize geçti. 15'inde bu para elimizde olduğu için bunun zekatını vereceğiz.
Evet.
Ama 3 gün sonra bir şey oldu. Biz bu parayı bir başka ihtiyaç olan yere kaydırdık. Artık o para kasamızda gözükmüyor. Yıl sonu da geldi. Kasadaki kasa varlığından, efendim, döner sermayeden zekatımızı hesaplayıp vereceğiz. Aslında işte diyelim ki 3 milyon lira bir meblağ zekat vermemiz gerekiyordu bizim zekat günümüze göre. Ama 3-4 gün sonra o para çıktığı için 31 Aralık hesaplarında görünmüyor. Ve biz zekatını ödememiz gereken 3 milyonun zekatını ödememiş olarak o yılı kapatmış oluruz. Yoksa mesele hicri takvim ile verdiğimizde yıllık 2,5 veriyoruz. Miladi takvimle 10 gün arttığı için bu periyot, ona işte 10 güne tekabül eden %0.0 şu kadar daha ilave edelim. Ne dediniz? %2.57. 50 değil de 57 küsür,
evet,
ilave etmek suretiyle bu işi telafi edebilir miyiz? İsterseniz %5 verin. Eğer arada gözünüzden kaçmış, gitmiş bir meblağ varsa onun borcu üzerinize borç olarak kalır. Çünkü az önce ifade ettiğimiz şekliyle 15 Ramazan ise sizin zekat ödeme, hesap etme gününüz. 15 Ramazan'da neyiniz varsa zekata tabi, onun %2,5'unu ödemekle yükümlüsünüz. Farz edelim ki o gün 100 bin lira zekat borcunuz çıktı. 31 Aralık'ta hesap ettiniz ki 90 bin lira çıktı. Siz 10 bin lira zekat borçlususunuz. Ama 110 bin lira çıkmışsa ne âlâ. Gecikme günahı sizin günah olarak yanınızda kalmıştır. Af dilersiniz, mağfiret dilersiniz. Cenab-ı Allah affeder inşallah. Bu yüzden Cenab-ı Allah zenginlik vermiş ise üşenmeden, yorulmadan hicri takvime göre hangi gün zengin olmuş isek o gün zekat hesabımızı yapmamız gerekir. Efendim çok zor. Olabilir. Zor olabilir. İki tane muhasebeci tutarsın. Birisinin şer'i muhasebene bakar. Ona göre mükellefiyetlerini sana hatırlatır. Ama zor diye imkansız demek değil. Binaenaleyh bunu ihmal etmemek lazım gelir.
Değerli hocam, şirket mi zekat verir yoksa şahıs mı?
Güzel bir soru Basri hocam. Fakat birinci bölümde takdir edersiniz ki zekatın bir ibadet olduğundan bahsettik.
Evet.
İbadet ile mükellef olanlar sorumludur. Mükellef dediğimiz yükümlü kimdir? Birincisi Müslüman olacak. Mükellef olmanın birinci şartı Müslüman olacak. Şirketin Müslüman olanı olmayanı diye bir şey olmaz. Müslüman olan veya olmayan kimdir?
Şahıstır.
Şahıstır. Evet. Diyelim ki bir gayrimüslimle yarı yarıya ortak bir şirket kurduk. Şimdi şirket zekatını verecek dersek, bu gayrimüslim zekat mükellefi değil ki. O haraç mükellefi. İslam devletinde haraç ödemekle veya cizye ödemekle mükellef. Binaenaleyh zekat bir ibadet olduğu için ibadet Müslümandan kabul edilir. Efendim gayrimüslim ama o da razı zekat verilmesine. Verse de ona bir faydası olmaz. Yani bir gayrimüslim 100 lira kazandı, 110 lira zekat verdi. Bir Müslüman da 100 lira kazandı, efendim malının %2,5'unu zekat olarak verdi. Müslüman zekatın sevabını alır, karşılığını alır da gayrimüslim hiçbir şey alamaz. Şimdi bazen zaman zaman yanlış kullanımlar oluyor. Efendim diyor ki Edison diyor ampulü buldu diyor. Biz o ampulün ışığında Kur'an okuyoruz. Hiç mi ona sevap gitmiyor? Hiç gitmiyor efendim. Zırnık bile gitmiyor. Ampulü bulana kadar Rabbini bulsaydı. Dolayısıyla iman olmadıkça, Müslüman olmadıkça bir insan yaptığı bütün amelleri hebaen mensura, boşa gitmiş amellerdir. Binaenaleyh zekat mükellefi olabilmesi için bir insanın önce Müslüman olması lazım. Sonra aklı başında olması lazım. Akil olması lazım. Sonra baliğ olması lazım. Bülü uçağına ermiş olması lazım. Hanefi mezhebi açısından. Sonra mülkiyet hakkına sahip olması lazım. Efendim işte kölelik olduğu dönemde kölelerin mülkiyeti yok. Binaenaleyh köleler zekat mükellefi değil. Mülkiyet sahibi olması lazım. Efendim nisap miktarı, ihtiyaç fazlası, nami bir mala, artan bir mala sahip olması lazım. Şimdi bu ibadet şartlarına baktığımız zaman, zekat ibadetinin şartlarına baktığımız zaman bunları şirkette bulmamız mümkün değil. Binaenaleyh biz zekatı bireyler olarak, fertler olarak öderiz. Bir adamın 10 tane şirketi de olabilir, 100 tane şirketi de olabilir. Şeriatımız açısından o bir mükelleftir. Bir mükelleftir. 10 tane, 100 tane farklı mükellef değildir. Onun bir zekat numarası vardır. Ama şirketlerin farklı farklı vergi numaraları olabilir, farklı vergi dairelerine bağlı olabilirler. Fakat şeriatımız zekat mükellefiyeti açısından hakiki şahısları itibara alır. Hakiki şahıslar, fertler zekat ile mükelleftirler. Bir diğer burada önemli olan mesele de zekat kardan değil, maldan verilir.
Evet.
Önemli bir çok mesele.
Evet.
Efendim 100 bin liralık bir ticaretiniz var, bir nalbur dükkanınız var diyelim. Dükkanınızda 100 bin liralık mal var. Ertesi sene mal varlığınız 80 bin liraya düştü. Ne oldu? %20 işte kabaca zarar etmiş oldunuz. Ne olacak? Geçen sene 2500 lira zekat borcunuz vardı. Bu sene 80 bin liraya düştüğü için mal varlığınız 2000 lira zekat borcunuz var. Efendim ben kar etmedim. Etmeyebilirsin. Ama o mal varlığı sende duruyor. Binaenaleyh ticaret kar etmek üzere yapılan bir eylem olduğuna göre senin kar etmen gerekiyordu. Eğer kar etmemişsen bu işte bir terslik var. O zaman senin ticaretten çekilmen gerekiyor. Eğer devam ediyorsan bu borcunu ödemek durumundasın. Bu kim için geçerli? Bu ticaret yapan, alsat işi yapanlar için geçerli. Ama üreticiler için, üretici üretim makinalarının zekatını vermez. Efendim, neyin zekatını verir? Ürettiği mamullerin veya üretmek üzere, işlemek üzere stoğunda bulunan yarı mamullerin, ham maddelerin zekatını verir. Eğer satamıyorsa üretmesinin bir anlamı olmaz zaten. Binaenaleyh zekat muazzam bir dengedir. O dengeyi hakkıyla korumaya çalışanlar için herhangi bir eksiğin, gediğin çıkması mümkün değildir. Bu yönüyle biz zekatı fertler olarak, bireyler olarak hesaplarız ve öderiz. Bunu da sahip olduğumuz şirketler, sahip olduğumuz mal varlığı hepsini toplar. Efendim, alacak, verecek kabaca tasfiyesini yaptıktan sonra kalanın 1/40 üzerinden ayırırız. Ne zaman ayırırız? O zekat hesaplama günü ayırırız. Ayırır, başka bir hesaba veya bir zarfın içerisine koyarız. Ondan sonra da peyderpey ödemeye, hak sahiplerine dağıtmaya gayret ederiz. Evet.
Diğer bir soru da şu şekilde değerli hocam. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, faaliyet dışı ve şirket faaliyeti için kullanılan gayrimenkuller zekat matrahına dahil edilir mi?
Evet. Şimdi havaici asliye dediğimiz insanın yaşayabilmesi için olması gerekli olan eşyalar, evdir, arabadır, barınma aletleridir, eşyalarıdır, efendim bir aylık, bir yıllık yiyecek stoğudur vesaire vesaire. Bunlar asli ihtiyacımız olarak belirlenmiş olan nesnelerdir. Fakat bir adamın bir tane oturduğu dairesi var. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha alayım. Yatırım amaçlı bu bölge değerlenecek. Değerlendiğinde satarım diye aldığı daireler varsa bunlar ticari mal hükmüne girerler. Binaenaleyh bunların zekatını vermek gerekir. Zekat matrahına dahil edilirler. Aynı şekilde filan bölge imara açılacak diye oradan arsa toplamaya başlayan, efendim alayım, yarın burası değerlenecek, yatırım amaçlı burada arsa toplama işi yapayım derse bir kimse, oradan topladığı arsalarında zekatını vermekle mükellef, bunlar da zekat matrahına dahil edilirler. Ancak eğer bir şirketi var, fabrikası var, fabrikanın kullandığı efendim gayrimenkuller varsa, o gayrimenkuller zekat matrahına dahil değillerdir. Söz gelimi, bir çorap imalathaneniz var ama bu imalathane işte İstanbul'un en değerli semtinde, Bebek'te. Arsanın fiyatı 5 milyon lira ama siz orada işte yıllık 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira kar edebildiğiniz bir çorap imalathanesi işletiyorsunuz. Burayı satıyor musunuz? Yok. Zekatı var mı? Yok. Ama eğer 100 metrekare, 200 metrekare dahi olsa, ben burayı satmak için aldım diyorsanız bir yeri, orası zekata tabi hale gelir. Ama bir yer almışsınız, ileride ben burada bir yazlık yaparım niyetindesiniz veya çoluk çocuğa bırakırım niyetindesiniz, orada bir ticari faaliyet düşünmüyorsunuz, oranın zekatı söz konusu değildir. Böyle ticari faaliyet düşünmediğiniz bir yeri de ihtiyacınız çıkar satabilirsiniz. Eğer sattığınızda aldığınız para zekat gününüzü gelip bulursa, o zaman zekata dahil edilir. Ama zekat günü gelmeden önce almışsınız ve ihtiyacınız olan yere de kullanmışsınız, söz gelimi çocuğu evlendirecektiniz, bir arsanız vardı, paraya sıkıştınız, şu arsayı satalım da çocuğu evlendirelim dediniz. Arsayı sattınız, çocuğu evlendirdiniz. Arsanın parasından da zekat günü elinizde bir şey kalmadı. O zaman o arsanın zekatını ödemekle mükellef değilsiniz. Ama yatırım olsun diye tuttuğunuz arsaların, gayrimenkullerin zekatını vermekle mükellefiz. Bazen öyle oluyor ki, yani 300-500 dönüm arazi tutuluyor. Ve bunun zekat günü zekatını ödeyebilecek nakdi de bulunamayabiliyor. O zaman aynı olarak arazinin üzerinden %2,5 kadar bir miktarı fakirler adına ayırmak lazım gelir.
Evet. Bir diğer soru da şöyle değerli hocam. Vergi öncesi kardan mı yoksa vergi düşüldükten sonraki net kardan mı zekat miktarı hesaplanmalıdır?
Zannedersem bu soruya da cevap vermiş olduk. Çünkü zekat kardan verilir türünden bir anlayış, yanlış bir anlayıştır. Kar da yapsan, zarar da yapsan, eğer zekat matrahını oluşturan bir mala sahipsen, onun zekatını vermek lazım gelir. Şu kadar var ki, zekatı vereceğimiz zaman vergi borçlarını düşerek mi vereceğiz?
Evet, onu
yoksa
kastediyorum.
Vergi borçlarını düşmeden mi vereceğiz? Efendim, bir yıllık alacak verecek hesaplarımızı tasfiye ederek kalanı zekatını vermekle mükellefiz. Binaenaleyh bugün ben zekatımı hesaplıyorum ama eğer ben Basri hocama 6 bin lira borçlu isem, o zaman işte 40 bin lira üzerinden zekat vereceğim. 6 bin lira Basri hocama borcum var.
Evet.
6 bin eksik, 34 bin lira üzerinden zekatımı veririm. Eğer bu sene ödemem gereken maliyeye vergiler varsa onları düşerim, kalanının zekatını öderim. Ama şu yanlış bir ifade olur: zekat kar üzerinden verilir. Hayır. Zekat servet üzerinden verilir. Servet ticarette olduğu sürece zekata tabidir. Ama eğer ticaretten çekerseniz o zaman zekata tabi olmaktan çıkar. Sadece nakit paralar ve para hükmünde olan altın ve gümüş zekata tabi olarak zekatı verilmeye devam eder. Cenab-ı Allah verdiğimiz vereceğimiz bütün zekatları, sadakaları kabul buyursun.
Amin.
Tabii bunun ibadet olma cihetini dile getirdiğimiz için bu zekat ibadetinin ihlasla yerine getirilmesi gerekir. Yani eğer ben zekat veriyorum, insanlar bak ne kadar hayırsever insan, hiç bitecek korkusu olmadan veriyor maşallah, türünden bir aferini insanlardan bekleyerek zekatımı verirsem, Allah muhafaza etsin, hem paramı kaybetmiş, hem sevabını kaybetmiş, hem de Allah korusun gizli şirke bulaşmış olurum. Onun için ibadeti, ibadet coşkusunda, kıvamında en güzel surette ifa edebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Tabii bir de zekatın verileceği yerler var. Onları da önümüzdeki programlarda inşallah detaylı olarak işleriz diye umut ediyorum.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.